Anti-lozanyalı ve büyük hesaplaşma, Heja Zerya. Bu yılın ölüm kalım, varlık yokluk yılına dönüşmesi ve Kürtlerle özdeşleşmesi keder yılı olması ile bağlantılı. Büyük bir hesaplaşma yılı olan Anti-Lozan yılındayız. Küresel sömürgeciliği soykırım kıskacını aşmaya kilitlenmiş, beyin, yürek ve bedenlerin savaş meydanına dönüştüğü bir yıl. Dağ, zindan, dört parça Kürdistan ve Orta Doğu'da küresel faşizmin saldırılarının ayuka çıkması, bu meydan savaşında direnenlerin tarihe damgasını vurması ile bağlantılı. İmralı komplo sistemi ve Önder Apo şahsında boşa çıkarılan kurnaz komplocu Enki aklına dayanan erkek paradigması büyük bir çöküş yaşamaktadır. Anti-Lozan yılında paradigmalar savaşının en derini yaşanıyor. Demokratik toplum paradigmasıyla devletli uygarlık paradigması büyük bir hesaplaşma içinde. Çağdaş tanrı kralların kutsal ittifak ile dünyanın göz önünde Kürt soykırımı, Kürt kadınına tecavüz, Kırım, Kürdistan doğasına, toprağına, ağacına, suyuna kıyım, işgal, talan stratejileri, iflas eden devletli paradigma sahiplerinin yüzyıllara uzanan hesaplarına dayanıyor. Lozan'da yapılan emperyalist işgal ve sömürü planı. Küresel ekonomik güçler Lozan Anlaşması'nın 100. yıl dönümünde yeni bir dünya savaşını daha geniş cephelere yaymayı hesaplarken 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne hazırlanan TC'de bu süreçten daha büyük pay kapma peşinde. Kürdistan'ı dört parçaya bölen, Kürtler için inkar, imha ve soykırım anlamına gelen Lozan, Cumhuriyet'in tarihi ve zihniyet temeline atan bir antlaşmadır. Önder Apo, kurucu öğe olarak Kemalizm bir Avrupa uygarlık modelidir. Kurucu Mustafa Kemal, Atatürk çağdaş uygarlık hayranıdır. Cumhuriyet'i doğuran antlaşma, başta gelen Avrupa devletlerinin imzasıyla onaylanan Lozan Antlaşması'dır demektir. Cumhuriyet'in felsefesi kurumsal, hukuki temelinin Batı uygarlığı göre şekillendiğini dile getirir. Avrupa uygarlık modeline esas alan TC ulus devletçilik, dincilik ve milliyetçiliği tekçi zihniyeti koyu bir faşizme evrilterek Orta Doğu'nun değerlerini kıyımdan geçiren bir kasaba dönüşmüş durumdadır. Faşizmin zulmüyle her yer kan gölüne çevrilmektedir. 100 yıl önce Lozan'da yapılan emperyalist işgal ve sömürü planı geçerliliğini korumakta ve küresel sömürü ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir. Yerel işbirlikçileri sisteme göbekten bağlayan küresel hegemonik güçler büyük satranç tahtasında çelişkinin derinleştiği alanlarda bu güçleri piyon olarak sürme ve kullanmada ustalaşan bir politika izlemekte. Bu ustalık çelişkileri çözmeye değil sürümcemede bırakma, kriz üreterek yeni müdahalelere açık tutma üzerine kuruludur. Önder Apo, 9 Ekim komplosunun ilk yıllarında ve son görüşmelerde içinden geçilen dönemi 1. Dünya Savaşı sürecine benzetir. 1996'da geliştirilen İsrail-Türkiye ittifakıyla Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Kürt ve Türkmen örgütleriyle ilişkisinin PKK'ya karşıtlık üzerine kurulduğuna dikkat çeker. Komplo sürecinin bir parçası olan 17 Eylül 1998'de Washington-Kürt Otonomi Antlaşması içinde en önemli madde PKK'ya karşı tavırdı diyor. Tıpkı 1925'te olduğu gibi Türkiye'nin verdiği uzun tavizler halkası karşılığında 2000'e doğru geldiğimizde benzer bir uzlaşma gerçekleşmişti. Bu bir bakıma Lozan'ın yenilmesi demekti. PKK ve Kürt Özgürlük Hareketi tamamen izole ediliyor. Önderliğinin tutsak edilmesi için her türlü taahhütte bulunuluyor. Gerilla üzerinde de Kürt işbirlikçileri, İsrail tekniği ve uzman elemanlarıyla birlikte her tür operasyona yeşil ışık yakılıyordu. Bu, topyekun bir tasfiye planıydı tespitinde bulunuyor. Jina Emini ve Anus Apetyan, Lozan'ın yenilenme süreci Kürt soykırımını tamamlamaya kilitlenmiş durumdadır. Kürtleri öndersiz, örgütsüz bırakma, parçalama ve teslim alma politikasının direnen önderlik, halk, gerilla gücüyle boşa çıkarılması, komplo, tecrit ve soykırımın en acımasız yöntemlerini devreye sokmaya devam ediyor. 2000'li yılların başında yapılan bu değerlendirme tarihselliğini ve güncelliğini koruyor. Tünel savaşlarında kullanılan yasaklı kimyasal, nükleer teknik silahlara, uçaklara, ağır silahlarla bombalanan, dağa, taşa, köye, şehirlere, insan avına çıkan SİHA'lara, sessiz kalanların eski ittifakı yürürlüktedir. Zindanlarda devreye sokulan fiili idamlar, Afrin'de her gün kaçırılan ve akıbeti bilinmeyen insanlar, bahçelerden sökülen zeytin ağaçları, dağda, taşta ağaç bırakmama, akan suları kurutma, başura kurulan karakollar ve yığılan katliam araçları, Lozan'ın yürürlükte olma biçimine işaret ediliyor. En son Rojhelat'ta sokakta işkenceci İran polisi tarafından katledilen Jina Emini, Kürt'e ve kadına düşman mollacılığın karadan daha kara faşizmin göstergesi. Kürt halkı ve diğer halkların kadınların başkaldırısı da kara çarşaf, kara bayrak ve kara faşizmin gölgesini bile kabul etmediklerini, etmeyeceklerini göstermekte. Eylül ortasında Karabağ, Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda ele geçirilen Ermeni asker Anus Apetyan'a Azeri askerlerin tecavüzü, işkencesi, bedenini parçalaması da Lozan zihniyetinden beslenen ulus devlet milliyetçiliği ve çeteciliğinin ürünü. Halklara düşman, onların kadın düşmanlığında hiçbir sınır tanımadıklarını ortaya koyan sayısız örnekten biri. Bu yüzden anti-Lozan, anti-sömürgecilik ve anti-faşizm cephesini güçlendirmek ve daha zengin yöntemlerle genişletmek, ahlak, vicdan ve insanlık adına yola çıkan herkesin, hepimizin görevi. Soykırım fermanının başlangıcıdır. Yürürlükte olan sömürgecilik tezini yetersiz bulan Önder Apo, 1. Dünya Savaşı sonrası kurgulanan Orta Doğu, Irak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarının İngiltere olduğunu vurguluyor. Bu kurguda Kürtler için öngörülen soykırım stratejisini şöyle tanımlıyor. Kürt gerçekliğinin ulusal boyutu yeşermeden adeta kasıp kavrulmuştur. Dört parçaya bölünmekle yetinilmemiş, her parça üzerinde varlık olmaktan çıkarıcı birbirinden beter politikalar uygulanmıştır. Dolayısıyla 1925 sonrasında Kürt ulus gerçekliğini soykırım sürecine alınmış bir gerçeklik olarak değerlendirmek gerçekçi bir yaklaşımdır. Sömürgecilik tezi bu noktada yetersizdir. İngiltere, İsrail, ABD ortaklığı ve teşviki Kürtleri varlık olmaktan çıkarma yemini ittifakı üzerine kuruludur. Bu yemin ve ortaklığın temel nedeni devlet dışı toplumsallığı yaşama ısrarında olan Kürtlük ve devletsiz bir hiç olan iktidar egemenlik güçlerinin çıkarlarını sağlama alma mecburiyetidir. Kürtlerin devletsiz toplum olarak yaşama ısrarı ve topraklarının ve zenginliklerinin bölüşülmesi hedeflenir. Türkiye-Irak sınırının çizilmesini Kürtlere dayatılan komploda belirleyici olduğunu belirten Önder Apo, yüzyıllar sonrasının hesaplarına dikkat çekiyor ve bu komplo Kürtler için soykırım fermanının başlangıcıdır. Kürdistan'ın bu dönemde dört parçaya bölünmesinin edebiyatı çok yapılır ama ne yazık ki özü bir türlü gerçekçi olarak açıklanıp yorumlanamaz diyor. Kürtler üzerinde uygulanan çıplak katliam, inkar ve asimilasyon politikaları yol açtığı sonuçları gerçekçi bir yoruma tabi tutma, bu süreçleri ve iktidar hesaplarını çözümlemeyi gerektirir. Bu komplonun aynı zamanda Orta Doğu halklarının başına örülen bir komplo olduğunu Önder Apo, Irak sınırı bağlamında Kürdistan'ın ve Kürtlerin parçalanması 20. yüzyıl tarihinin en trajik olaylarından biridir. Bununla sadece Kürtlerin değil, Araplar, Acemler ve Türklerin de tarihlerinin temeline atom bombasından daha etkili bir bomba konulmuş gibidir tespitiyle ortaya koyar. Türkiye'den Afganistan'a, Libya'dan Lübnan'a, Yemen'e uzanan ve giderek Ukrayna, Yunanistan, Tayvan gibi çevre alanlara yayılan savaş, işgal, çatışma ve katliamlar atom bombasından daha etkili olan bombanın nasıl bir nitelik taşıdığını gözler önüne sermektedir. Her parçası birbiriyle gerilimli, çatıştırılan ve patlatılan atomlar biçiminde bu coğrafyaların bağrını parçalamaya, kan akıtmaya, susuz, ağaçsız bırakmaya, toprağını ve yaşamını kurutmaya kilitlenmiş nükleer etki yaymaya devam etmektedir. Çizilen Türkiye-Irak sınırı ile sadece Musul-Kerkük petrollerinin kaybedilmediğini belirten Önder Öcalan, Kürtler, Kürt Türk tarihsel kardeşliği ve Orta Doğu'nun tüm halklarının kültürel bütünlüğünün kaybedildiği tespitini yapmıştır. Bu gerçeği Kürdistan özgürlük mücadelesini geliştirerek aydınlatmış, bu tarihsel komployu boşa çıkarmanın ağır bedeli derin komplo ile karşılaşmıştır. Son savunmasında bu komploda Kürtlere biçilen rolü 1. Güney Kürtleri, Irak Araplarını kontrol etmek için yedeklenmiştir. 2. İran-Irak çelişkisinde en önemli kullanım aracıdır. 3. Türkiye Cumhuriyeti'ni kontrol altında tutmak için yedeklenmiştir. 4. Orta Doğu'yu dünya ekonomik güçleri olan İngiltere ve ABD'nin kontrolünde tutmanın en elverişli araçlarından biri olmuştur. 5. En önemli olanı bizzat Kürdistan'ın tümünü ve Kürt halkının devrimci potansiyelini denetim altında tutma ve saptırmanın ana üssü komutunda tutulmaktadır. Bu küçücük parçaya ve yönetimine bağlanmak suretiyle tüm Kürdistan ve Kürt halkı stratejik bir kontrol aracına bağlanmış olmaktadır. 6. Küçümsenmeyecek yeraltı zenginlikleri, suyu ve güzel coğrafyası kolayca istismar edilmektedir biçiminde formüle etmiştir. İşgal tamamlanmak isteniyor. Lozan'ın 100. yılında Türkiye-Irak-Türkiye-Suriye sınırını yeniden düzenleme amaçlı Güney ve Rojava Kürdistan'ına dönük işgal tamamlanmak isteniyor. Bunun komploya bel bağlama, komploya alet olma ve tarihten ders çıkarmama anlamına geldiğini belirten Önder Apo, duvar örme, elektrikli tel çekme, çelikten örülmüş karakollar yapma, özel orduyla sığınma yöntemlerinin gaflet olduğunu vurgulamaktadır. İngiliz oyununun sadece Kürdistan ve Orta Doğu ile sınırlı olmadığını hatırlatan Önder Apo, Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, Avustralya kıtalarında egemenlik kurmanın temel aracına dönüştürüldüğüne dikkat çekti. Küresel hegemonya ve Lozan'ı yenileme hesaplarının ürünü İmralı soykırım sistemini boşa çıkaran Önder Apo'nun demokratik ulus ve demokratik cumhuriyet projesi çöken devletli paradigmayı ve ulus devlet oyununu aşmıştır. Demokratik modernite paradigması bir çözüm paradigması olarak yeni bir soluk, yeni bir zihniyette sistem krizini, oyununu ve komplolarını aşarak yaşam bulmaktadır. Temel ayaklarının demokrasi, ekoloji ve kadın özgürlüğüne dayanması, zihniyet, toplum ve birey olarak tahrip edilen yaşamsal ilkenin geri kazanılmasını içerir. Biri olmadan diğerinin var olamayacağı hakikatini tarif eden kutsallık yaşam denklemidir. Kürdistan devriminin karakterini ortaya koyan Rojava devriminin bir kadın ve halklar devrimi karakterinde gelişmesi bu paradigmasal zihniyet bütünselliği ve yapılanması ile ilgilidir. Özgür ve demokratik yaşam arayışı ve mücadelesi içinde olan dünya halkları ve kadınlarının çekim merkezi haline gelmesi çözüm gücü olan bu bütünselliğin sonucudur. Ulus devlet ve küresel sömürü sisteminin üzerinden yükseldiği cinsiyetçiliği, dinciliği, milliyetçiliği bu ideolojilerin derinleştirdiği suni sınır ve çatışmaları aşarak ortak mücadele ve yaşam kültürünü geliştirmektedir. Çözüm gücü ve karakterini hakikat savaşı ve araççılığında ısrardan alıyor. Parçalayan, karşıtlaştıran, çatıştıran devlet aklı yerine bütünleyen, buluşturan, ortak ve özgür iradeyi açığa çıkaran toplumsal zeka ve aklın esnek gücüyle gelişiyor. Anlamın ve hissin yarattığı insan en güçlü insandır. Komplocu devlet geleneği ve ulus devlet versiyonu büyük bir aydınlanma sürecinin ürünü olan büyük düşünce zihniyet devrimleriyle iç içe aşılıyor. Aydınlanma süreci ve mücadelesi Kürdistan ve Orta Doğu'da itik cinsin ve kimliklerin açığa çıkmasını sağladı. Özgür düşünce ve yaşam, öz irade, örgütlenme ve öz savunma gücüyle bir çiçeklenme, baharlaşma düzeyi yakalandı. Kadınlar, halklar, inanç ve kültürlerin, ekolojik yaşamın yitik tarihi aydınlandı. Gerilla ve halk direnişi, kadın ve halklara Kırım soykırımı dayatan inkarcı ulus devlet cumhuriyetçiliğini aşarak yeni bir mecraya akmaya başladı. 2011'de Arap Baharı olarak adlandırılan faşist diktatörlere başkaldırı sürecinin harcının kaldırılmasında bu aydınlanma mücadelesinin önemli bir payı vardır. Bu yüzden aydınlanma ve aydınlatma mücadelesinin mimarı Önder Abdullah Öcalan bu tespiti eksik buldu ve halkların baharı olarak tanımladı. Bu baharlaşma küresel hegemonik sisteme, işbirlikçi ve çetelerine karşı verilen yarım yüzyıla yaklaşan ve büyük bir komplo ile öne alınmak istenen önderlik mücadelesinin yoğun etkisiyle sağlandı. Anti-Lozan yılı yeniden bu yakın tarihe dönme, yüzyıllara uzanan hesapları görme, bilme, akılda tutma ve aşmayı demokratik toplumsal aydınlanmanın temeli yapmayı tarihsel bir görev olarak Kürt halkı ve kadınlarının önüne koymaktadır. Halklar Baharı'nın öncülüğü, özgür kadın öncülüğü ve kadın devrimi ile gerçekleşmektedir. Ancak kapitalist modernitenin hegemonik güçleri bu öncülükten ve devrimden büyük korku duymakta ve devletli paradigmayı her tür silahı kullanarak dayatmaktadır. Gerillaya, Rojava devrimine ve yarım yüzyıllık Kürdistan özgürlük mücadelesinin kazanımlarını ortadan kaldırmaya dönük saldırıların nedeni bu korkudur. Nükleer, kimyasal, biyolojik silahlardan, internet, televizyon, sivil toplum kurumları, estetik merkezleri, eğitim, spor, sanat, eğlence kurumları ve alanları askeri, siyasi, ideolojik saldırı aracıdır. Bu silahlanma ve saldırı karşısında toplumun ahlaki ve politik gücünün, kültürel zenginliğinin, kadın yaşam değerlerinin anlamı, moral, coşku, sevgi üreten gücünün açığa çıkması, savunulması ve geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Büyük değer ve büyük düşünce eğitimine anlamın ve hissin yaşattığı insan en güçlü insandır bilgeliğiyle karşı durabilmek hayatiyet arz ediyor.